Ayrım 3.
Sayfa 33. Beynin gelişmesi temelde beyin zarı gözelerini ve özellikle de ellerle parmakları ve dille dudakları denetleyen iki alanı birbirine bağlayan bir telcikler ağının gelişmesine bağlıdır. İnsan beynindeki bu alanlar hem beynin öteki devindirici alanlarından hem de insan dışındaki yüksek memelilerin beyinlerindeki aynı alanlardan daha büyüktür. İnsanoğlundaki en kalıcı koşullu tepkiler beynin daha tam olarak gelişmediği dönemde, yani bu iki alanı birbirine bağlayan telcikler ağının oluşum döneminde ortaya çıkar. İlk insan beyni dışında bedeninin öteki organlarını korumaktan neredeyse bütünüyle yoksundu. Bunu daha önce de belirtmiştik. Ayrıca yetişkinler epey uzun bir dönem boyunca doğa karşısında umarsız olan bebekleri büyütmekle uğraşıyorlardı. Nitekim araç kullanmayı ve konuşmayı da kapsayan ortaklaşa emeğin gelişmesini zorunlu kılan ve çabuklaştıran da bu durum olsa gerek. Koşullu tepkilerin oluşumu bizim öğrenme dediğimiz şeyin işlev bilimsel açıdan bir tanımlamasıdır. Hayvan yavrusu öykünme yoluyla öğrenir. Anasının dizinin dibinden ayrılmaz. Anası ne yaparsa o da aynanı yapar. Yavru hayvanın bu yetisi bilinçsizce bir yetidir ve genellikle büyüme çağında görülür. Hayvan tam olarak büyüdüğü zaman en basit şeyleri bile eskisinden çok daha yavaş öğrenmeye başlar. Daha önce kolayca öğrenebileceği birçok şey onun öğrenme gücünü aşar artık. Ama burada önemli bir kural dışı durum vardır. Maymunlar bilinçli bir biçimde öykünürler. Hiç kuşkusuz yüksek memeliler arasındaki bu gelişmeye genellikle dişiler ve onların yavrularından oluşan sürülerle yaşama alışkanlığı yardımcı olmuştur. Bilinçli öykünme insanlar arasında işbirliğine giden ilk adımdır. Çocuklarda açık seçik görebiliriz bunu. Çocuk bir yetişkinin davranışına salt öykünmek için öykünür ilk önceleri. Daha sonra zamanla o davranışın hangi amaçla yapıldığını kavrar. Öykünmeyi o amaca uygun olarak geliştirir ve böylece işbirliğinde bulunmayı öğrenir. Buna bakarak bilinçli öykünme yetisinin gelişmesini kendiliğinden işbirliğinin izleyeceği ileri sürülebilir. Oysa gerçekte böyle değildir. Maymunlar başkalarına öykünmede pek ustadırlar ama aralarındaki işbirliği tümde rastlantısal ve yetersizdir. Bu nedenle işbirliğinin gelişmesinin araç kullanma ve konuşmayla yakından ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. İşbirliği olmasaydı, işbirliğinin aracı olan konuşma da olmazdı. Peki işbirliğinin nasıl bir işlevi vardı öyleyse? Açıktır ki birkaç beyin bir tek beyinden daha çok işe yarar. Beyinlerini dik durmayı benimseyebilecek ölçüde geliştirdikten sonra maymunsu atalarımız yeni bir aşamaya girdiler. Bu aşamada varlıklarını koruyabilmelerinin bir tek yolu vardı. Beyin organlarını daha da fazla geliştirmek zorundaydılar. Ya bu organlarını geliştirmeyi sürdürecekler ya da yok olup gideceklerdi. Nitekim kazı bilimcilerin araştırmaları maymunsu atalarımızın birçok soyunun gerçekten de yok olup gittiğini kanıtlamaktadır. Atalarımız beyinlerinin gücünün doğal sınırlarını zorlamak ve aşmak zorunda kaldılar. Onu ortaklaşa bir biçimde örgütlediler. Böylece yeni bir silah kazandılar. Çevrelerine uyabilmek için yalnızca kendilerini değiştirmekle yetinmediler, aynı zamanda varlıklarını sürdürmelerini sağlayacak yeni araçlar üretmeye ve böylece çevrelerini kendi gereksinimlerine uygun olarak bilinçli bir biçimde değiştirmeye başladılar. Dolayısıyla saptadığımız bu üç temel özellik, araç kullanma, konuşma ve işbirliğinde bulunma, gerçekte tek bir sürecin, yani üretim çalışmasının birer parçasıdır. Bu süreç yalnızca insana özgüdür ve örgütlenme birimi de toplumdur. 4. Maymunlarda konuşma ve düşünme. Konuşma ile düşünme artık öylesine iç içe geçmişlerdir ki insan bunların daha en başta böyle birleşik olduklarını sanabilir. Oysa öyle değildir. Maymunlar sözlü konuşma yeteneğinden yoksun olmalarına karşın sonuna kadar yararlandıkları geniş bir ses alanına sahiptirler. Gerçekte maymunlar çok gevezedirler ve çıkardıkları seslerin hiç kuşkusuz bir anlamı vardır. Ama bunlar öfke, korku, istek, doygunluk gibi edilgin ve duyumsal durumları dile getirmekten öteye gitmezler. Bu gibi yollarla canlı ve sürekli bir biçimde bildirişirler aralarında. Bu konuşmanın ilkel bir biçimidir ama bütünüyle duyumsaldır ve düşünmeyle hiçbir bağıntısı yoktur. Ayrıca en sıradan kavramları bile oluşturmaktan yoksun olmalarına karşın doğadaki nesneleri kullanırken söz gelimi erişemedikleri bir muzu aşağıya indirmek için bir sopayı kullanırken karşılaştıkları basit uygulama sorunlarını çözme yeteneğine sahiptirler. Bu da düşünmenin ilkel bir biçimidir ve konuşmayla hiçbir bağlantısı yoktur. Aynı ayrılığı çocuklarda da görmek olasıdır. Çocuklarda da konuşma ile düşünme ilk başta birbirinden bağımsızdır. Konuşmanın uysallaştırılması ve düşünmenin sözle dile getirilmesi ancak daha sonraki bir evrede gerçekleşir. Şimdi yeniden el kol kullanma olayına dönelim. Çocuklarda iki tür el kol kullanma görülür. Birincisi yansılama devinimidir. Çocuk yapılmasını istediği eyleme öykünen bir devinimde bulunur. Örneğin birinin kendisini yerden kaldırıp kucağına almasını istiyorsa, gerçekten yerden kaldırılıyormuşçasına kollarını ve ayaklarını yukarı doğru uzatır. Bu tür devinimler daha ilk başlarda gelişir. İkincisi işaret etme, gösterme devinimidir. İşaret etme devinimi bir hayli geç ortaya çıkar ve konuşmanın gelişmesinde belirleyici bir aşamadır. Çocuk bir nesneyi göstererek dikkatleri onun üzerinde toplar. Daha sonra bu devinimi bir sözcükle birleştirerek o nesneyi adlandıracaktır. Böylece el devinimi sözle dile getirilir artık. Bir sonraki aşamada çocuk yansılama devinimlerini aynı biçimde sözle dile getirmeye başlar. Ses ile elin birleşik eylemi kavramların oluşmasına yol açar. Yansılama devinimi maymunların arasında çok yaygındır. Söz gelimi bir şempanze başka bir şempanzeden muz isteyeceği zaman kolunu havaya kaldırıp avucunu kapatır. Bunlar duyumsal devinimlerdir ama aynı zamanda nesnel bir değer de taşırlar. Sözsüz buyruklardır bunlar. Öte yandan maymunlarda işaret etme devinimine pek az rastlanır. Bu kanıtlara dayanarak maymundan insana geçişte belirleyici etkenin araç kullanmadaki işbirliğinin gelişmesi olduğunu söyleyebiliriz. İnsan öncesi dönemde rastlanan çığlıklar ve el kol devinimleri ortaklaşa çalışma içinde birleştirilmiş ve düzenli bir duruma getirilmiş, böylece yeni bir bildirişme biçimi yaratılmıştır. Duyularla algılanan dış dünyanın genelleştirilmiş bir yansımasını dile getiren sözcük, bu yeni bildirişme biçiminin temel birimidir. Konuşmanın kökeninin emekte yattığını savunan kuram budur işte. İlk önce emek, ondan sonra ve sonra onunla birlikte konuşma, maymun beyninin giderek bütün benzerlerine karşın kendisinden daha büyük ve daha yetkin olan insan beynine dönüşmesini etkileyen en temel uyarımlar bunlardı. F. Engels, Maymundan İnsana Geçişte Emeğin Rolü, 1876. Üçüncü bölüm, Söz ve Türkü. 1. Tümce Yapısı. Söz ve müziğin yapısal ilkelerinin çalışma sürecine değin uzanan ortak bir kökeni vardır. Bu bölümde bu savı tartışacağız. Sözlü konuşmada topluluğun tek tek bireyleri arasında bildirişmeyi sağlamak için sözcükler tümceler içinde bir düzene konur. Topluluk ortak bir konuşma biçimi aracılığıyla birbirine meramını anlatabilen bireylerden oluşur. İlkel toplumlarda bile ne denli küçük olursa olsun her topluluğun kendi dili ya da lehçesi vardır. Bu dil ya da lehçe o topluluğun kendi gelişmesinin yanı sıra yavaş yavaş doğup gelişmiştir. Sözlü konuşmanın organik birimi tümcedir. Tümce kurma kuralları dil bilgisi bilimini oluşturur. Çocuk konuşmayı öğrenirken tümce kurma kurallarını deneysel bir biçimde öğrenir. Çocuğun yürümeyi öğrenirken denge yasalarını bilmesine nasıl gerek yoksa, konuşmayı öğrenirken de dil bilgisi kurallarını kavramasına gerek yoktur. Her dilin kendine özgü bir dil bilgisi sistemi olmakla birlikte kimi yapısal ilkeler bütün dillerde ortaktır. K. Marx, Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı, 1859. Mantık kurallarına bağlıdır bu ilkeler. Düzgün bir tümce mantıksal önermeye uygundur. Elbette doğru düzgün konuşmasını öğrenen bir çocuğun mantık kurallarını da özümlemiş olacağını söylemek istemiyoruz. Ama gene de konuşmayı öğrenen bir çocuğun mantıksal düşünce için kesinlikle gerekli olan zihinsel bir yeti kazandığını söyleyebiliriz. Tümcenin yapısını incelerken Çinlilerin ad, isim ve eylem fiil karşılığı kullandıkları ve bizimkilerden daha kapsamlı bir anlatım gücü taşıyan terimleri bilmek yararlı olabilir. Çince'de at karşılığı at sözcük, eylem karşılığı ise eylem sözcük terimleri kullanılıyor. Burada kullandığımız at teriminin hem at hem de sıfat terimlerini kapsadığını da belirtmemiz gerekir. Yalın tümce kuruluşunun 3 temel türü vardır. 2 ayrı biçimde görülen 2 deyimli tümce ve bir de 3 deyimli tümce. 1. Ot yeşildir. 2. Koyun yer. 3. Koyun ot yer. Birincide iki at karşıtların birliğini oluşturur. Bu iki at arasındaki ilişki mantıksal açıdan şöyle dile getirilebilir. Ot kavramı yeşil sınıflamasına sokulmuş. Yeşil kavramı da otun bir özelliği olarak nitelenmiştir. Çevirenin notu. George Thompson burada bir ayraç açarak İngilizce'de ayrı bir sözcük olarak yazılan is yani dir ekinin göz önüne alınmayabileceğini çünkü birçok dilde bu ekin kullanılmadığını ve bunun bir ilkellik belirtisi sayılamayacağını söylüyor. Ayrıca yalın tümcenin bu üç türünde sözcüklerin düzeninin de önemli olmadığını, yalın tümcedeki sözcüklerin yerlerinin her dilde kendine göre bir düzeni olabileceğini belirtiyor. İkincide bir at ile bir eylem, bir devinim ile o devinimde bulunan arasındaki ilişki içinde birleştirilmiştir. Gerçekte her ikisi de bir kavram belirtmektedir. Ama eylemdeki, fiildeki, kavram bir devinim ya da süreç niteliğini almakta ve devingen bir özellik kazanmaktadır. Üçüncüde eylemin bu özelliği kendini daha da açık bir biçimde ortaya koymaktadır. Daha doğrusu aynı birleşim, eylemin deviniminin nesnesini içine almış ve böylece daha da genişlemiştir. Bu tümce örneklerinde devinimde bulunan dil bilgisinde özne, devinimin nesnesi de dil bilgisinde tümleç olur. Ama hiç kuşkusuz her tümcede ille de böyle olması gerekmez. İlişki tersine de çevrilebilir. Ot koyun tarafından yendi. Burada devinimin nesnesi dil bilgisi bakımından özne olur. Gene bazı eylem tümceleri kullanırız ki bunlarda en küçük bir devinim düşüncesi yoktur. Huzur içinde yatıyor. Dil bilgisi sınıflamaları, özleri gereği biçimseldirler. Soyut düşünceyi yansıtabilmelerinin biricik nedeni somut anlamdan yoksun olmalarıdır. Ne var ki bütün dil bilgisi sınıflamalarının gerçekte somut bir kökene dayandıkları kesindir. Ruh bilim ve dil bilimden elde edilen bütün kanıtlar bu görüşü doğrulamaktadır. Çocuktaki zihinsel gelişme süreci özünde somut düşünce biçiminden soyut düşünce biçimine geçişten başka bir şey değildir. İngilizce gibi en gelişmiş dillerde bile soyut düşünceleri yansıtan sözcükler geçmişteki somut kökenlerinin izlerini taşımaktadırlar. İlkel dillere bakalım. En güçsüz yanları soyut düşünceleri dile getirme yeteneğinden yoksun oluşlarıdır. Avustralya'daki bazı dillerde yuvarlak ve sert kavramlarını karşılayan hiçbir sözcük bulamazsınız. Bu kavramlar el-kol devinimleri eşliğinde maddi nesnelere benzetilerek dile getirilirler. Ay gibi, taş gibi. Dolayısıyla insanın somut düşünceden soyut düşünceye geçişi konuşma aracılığıyla gerçekleştiğine göre bütünüyle biçimsel ve soyut olan konuşma sınıflamaları ilk ortaya çıkışlarında mutlaka işlevsel ve somuttular. Bu nedenle konuşma sınıflamalarının kökenini çalışma sürecinde aramak gerekir. 2. Çalışma sürecinin yapısı. Her şeyden önce İngilizce'deki özne sözcüğünün belirsizliğini açıklığa kavuşturmak zorundayız. Az önce yalın tümce yapısını incelerken devinimde bulunanla yani eylemdeki, fiildeki, devinimin öznesiyle devinimin yöneltildiği nesne yani tümleç arasındaki ayrımı belirlemek amacıyla özne ve nesne sözcüklerini kullanmıştık. Marx da aynı anlamda özne olan insan ve nesne olan doğadan söz eder. Aynı yerde. Ama başka bir yerde de aşağıda aktaracağımız bölümde görüleceği gibi emekçinin etkinliğinin nesnesini yani üstünde çalıştığı gerici emekçinin etkinliğinin öznesi olarak tanımlar. Burada özne derken emekçinin çalışmasına ya da emeğine bağımlı kılınmış olan şeyi söylemek istemektedir. Nitekim bu karışıklık yapıtın Almanca aslında yoktur. Bu yüzden aşağıdaki alıntıda emeğin öznesi emekçinin etkinliğinin nesnesi olmaktadır. Marx çalışma sürecini incelerken aşağıda gösterilen şu üç etkeni saptar. Çalışma sürecinin temel etkenleri şunlardır. 1. İnsanın kişisel etkinliği yani yapılan işin kendisi. 2. o işin öznesi ve 3. o işte kullanılan araçlar. K. Marx, Kapital, 1867-94. İkinci etkeni şöyle tanımlıyor. İnsana gereksinme duyduğu şeyleri ya da varlığını sürdürme olanaklarını hazır olarak sunan el değmemiş toprak, iktisadi bakımdan, su da bunun içindedir. İnsandan bağımsız olarak vardır ve insan emeğinin evrensel öznesidir. Aynı yerde. Üçüncü etken içinse şunu söylüyor. İş aracı, emekçinin kendisiyle çalışmasının öznesi arasına koyduğu ve emekçinin etkinliğinin iletilmesini sağlayan bir şey ya da şeyler topluluğudur. Emekçi bazı maddeleri kendi amacına hizmet eder duruma getirmek için başka bir takım maddelerin mekanik, fiziksel ve kimyasal özelliklerinden yararlanır. Aynı yerde. Demek ki araç, emekçinin etkinliğini üstünde çalıştığı gerece aktarmasını ve böylece o gereci önceden tasarlanmış bir biçime uygun olarak yeniden kalıba dökmesini sağlar. Çalışma süreci içerisinde insan etkinliği üretim araçlarının da yardımıyla üstünde çalışılan gereçte daha başından tasarlanmış bir değişiklik yaratır. Süreç ürünle tamamlanır. Ürün bir kullanım değeridir. Bir biçim değişikliğiyle insanın isterlerine uygun kılınmış doğa gerecidir. Emek kendini öznesiyle bütünleştirmiştir. Emek maddeleştirilmiş, özne ise değiştirilmiştir. Başlangıçta emekçinin devinim olarak ortaya koyduğu şey, şimdi devinimden yoksun, durağan bir nitelik olarak ürün biçimini almıştır. Demirci demiri döver, ortaya ürün olarak demirden bir kılıç çıkar. Aynı yerde. Bu durumda konuşmanın çalışma sürecindeki işlevi de şöyle açıklanabilir. Üretim araçları nasıl emekçinin üstünde çalıştığı gereç ile kendisi arasına girer ve emekçinin etkinliğinin o gerece aktarılmasını sağlarsa, konuşma da emekçilerin kendi aralarında çalışmalarını uyum içinde sürdürmelerini sağlayan bir araç işlevi görür. İşte bu nedenle toplumsal üretim süreci içinde doğup gelişen sözlü konuşmanın organik birimi olan tümcenin de çalışma sürecinin üç birleştirici etkenini içerdiği söylenebilir. Öznenin, insanın, etkinliği, insanın eyleminin nesnesi, doğa ve kullanılan araç. Burada üç deyimden oluşan yalın tümcede, üçüncü deyim birincinin eylemini ikinciye iletir ya da iki deyimden oluşan yalın tümcede, biri öbürü aracılığıyla eylemde bulunur ya da öbürüyle kaynaşır. 3. Türkü yapısı. Dil bilgisiyle müziksel biçimin ilkeleri ortak bir temele dayanır. Bütün dillerde ille de bir ad vermek gerekirse, yansılama ikilemeleri denilebilecek bir sözcük türü vardır. Şakır şukur, tıngır mıngır, tak tuk, mırıl mırıl, takur tukur. Bunlar ilk bakışta konuşmanın alışılagelmiş biçimlerine tam olarak uymazlar ama gene de açık seçik tanımlanabilen çeşitli özellikleri vardır. Birincisi bunlar birer yansımadır. Yani doğadaki sesleri veren sözcüklerdir. Doğadaki nesnelerin seslerine benzetilerek türetilmişlerdir. Bu da onların insana özgü bir şey olduklarını kanıtlar. Çünkü maymunlar doğadaki seslere öykünmezler. Yansımanın ilk başlarda dil gerecinin temel kaynaklarından biri olduğu anlaşılmaktadır. İkincisi, genellikle tek heceli bir sözcükten oluşan ve küçük bir ses değişikliğiyle yinelenen tek bir öğeden meydana gelirler. Dil bilgisinde çekim dediğimiz şeyin ilkel bir biçimidir bu. Özellikle bebeklerin konuşmalarında ve ilkel dillerde yansılama ikilemelerine çok sık rastlanır. Bugünkü dillerin dil bilgisi yapıları da bunların çeşitli izlerini taşır. Gelelim müziğe. Yansılama ikilemesi şimdi inceleyeceğimiz iş türkülerinin vazgeçilmez bir özelliğidir. İş türküleri kürek çekmek, yük kaldırmak, ağ toplamak, ekin biçmek, yün eğirmek gibi ortaklaşa ya da bireysel kul emeği çalışmalarına yön verir ve eşlik ederler. İki bölümden oluşur iş türküsü. Türkü içinde yinelenen dizeler, yani nakarat ve düşünüp hazırlanmadan doğaçtan söyleniveren dizeler. Nakarat ya da heyamola, insanın çalışma sırasındaki zorlanma anlarında çıkardığı ve hiç değiştirmeden yinelediği anlaşılmaz bir çığlıktır. Gerçekte heyamola, gövdenin öteki organlarının devinimlerine eşlik eden ses organlarının bir tepkisinden başka bir şey değildir. Ama yapılan devinimi düzenleyen ve kolaylaştıran bilinçli bir amacı da vardır. Heyamola'nın en yalın biçimleri iki ya da üç ecelidir. Söz gelimi kürekçi başının belli aralıklarla ho hop diye heyamola çekmesini iki eceli heyamolaya örnek gösterebiliriz. Burada ilk ece hazırlayıcı bir işarettir. İkinci ece ise zorlanma anını, küreklere asılmayı belirtir. Üç eceli heyamolalarda üçüncü hece zorlanma anından sonraki rahatlamayı, duraklama anını belirtir. Volga kürekçilerinin türküsünde olduğu gibi. Eyyuh niyem. Heyamolalar arasında doğaçtan söylenen dizeler hem açık seçiktir hem de duruma göre değişebilir. Bunlar emekçinin yaptığı iş karşısındaki öznel tutumunu dile getirirler. Söz gelimi Güney Afrikalı taş kırıcıların şu türküsünde olduğu gibi. Bize kötü davranıyorlar ehe, bize hiç acımıyorlar ehe, kahvelerini içiyorlar ehe, bize hiç vermiyorlar ehe. Demek ki heyamola'nın ilk hecesiyle ikinci hecesi arasındaki ilişki neyse, doğaçtan söylenen dize ile heyamola'nın bütünü arasındaki ilişki de odur. Heyamola nasıl yapılan işin kendisinden doğmuşsa, türkü de heyamola'dan doğmuştur. Günümüzdeki tam olarak gelişmiş türkünün iş türküsünden farkı, çalışma sürecinden kopmuş olmasıdır. Ses ve el öğeleri varlığını hala sürdürmektedir ama aracın yerini çalgı almıştır artık. Üstelik artık türküde ağır basan öğe sestir. Ses tek başına da kullanılabilmektedir. Günümüzde söylenen türkülerin gerçekte iş türkülerinden kaynaklandıklarını anlamak için yalnızca yapılarına bakmak yeterlidir. Başlıca iki gelişme çizgisi görülür. İlkinde doğaçtan söyleni veren sözler uyaklı iki dize içinde toplanırken nakaratlar da değişir ve anlaşılır duruma gelir. Tıpkı şu Denizci türküsünde olduğu gibi. Madem ki Black Beller açıldı denize, hey anam hey durma devir herifi yere. Nostromo almış işte kumandayı ele, hey anam bırak devireyim herifi yere. Nakarat, çalışma sürecinden koptuğu zaman salt biçimsel bir duruma gelir ve bir kadans niteliğine bürünür. Niye böyle kana boyalı kılıcın, Edward, Edward'ım, niye böyle kana boyalı kılıcın, niye böyle üzgünsün, oy, sorma, zorlu şahanıma kıydım, anam, anam, sorma, zorlu şahanıma kıydım, şahansız kaldım, oy. Türkçesi Can Yücel. Böylece en çok rastlanan şiir biçimine başka bir deyişle dörtlemeye ulaşılır. Dörtleme uyaklı iki koşadan oluşur. Burada nakarat ortadan kalkmıştır artık. Uyaklar kaybolan nakaratların kalıntısıdırlar. Daha doğrusu nakaratlar bütünüyle değişerek uyak biçimini almışlardır. Bir güzel otururmuş şu derenin düzünde. Aşağı dere boyunda oy. Bir güzel. Katrin Jaffray adında. Nice yiğitlerin oynaşı, oy. Bu örnekte Çin'den İ.S. 9. yüzyıl. Evinden binlerce mil uzakta, sarayda şu son 20 yıldır. Bir dize duymaya gör o eski türküden, gözlerim buğulanır, yaşarır. Bu tür şiir biçimlerine dünyanın her yanında rastlamak olasıdır.